Nasılsınız? Her insanın yaşam dokusunda anne ve babanın baskın etkisi görülür. İster olumlu, ister olumsuz olsun. Bu öykümüzün kahramanı bir ebeveyninden olumlu, diğerindense olumsuz olarak etkileniyor. Birisi için çirkin ve sevimsizken, diğeri için bir hazineydi. Kalbi, aklı ve hayatı zincirlerden kurtulana dek hangisinin doğru olduğundan asla emin olamadan kargaşa dolu bir hayat sürdü.
Bu da nedir? Bu yabani otları kim yatağımın üstüne saçtı?
Ben yaptım anne.
Neden?
Bugün anneler günü. Sana yazmak için bir kartım yoktu.
Çabuk çek onları yatağın üstünden. Seni aptal kız. Öyle değil. Ne yaptığına baksana. Yatak örtüsünü kirletiyorsun.
Affedersin.
Kafanın içinde beyin yok. Tıpkı baban gibisin. Onun tarafını çekmiş olman yetmiyor. Bir de onun gibi davranıyorsun.
Ne oldu canım?
Annem yatağına menekşe koyduğum için bana bağırdı baba. Sadece onu mutlu etmeye çalışıyordum. Çiçeklerle anneler günü kutlu olsun yazdım ama örtü kirlendi.
Ah canım, ağlama tatlım. Baban seni seviyor.
Peki annem neden beni sevmiyor?
Çünkü benim aileme benzediğini düşünüyor. Ve annen benim ailemi küçümsüyor, hor görüyor.
Büyüyünce çirkin olacağımı söyledi. Yürüyüşüm gülünç ve dış görünüşüm Karolin hala gibi olacakmış.
Sen bunları kulak asma Esther. Sen tıpkı bana benziyorsun. Hiçbir zaman çok güzel olmayacağını biliyorum ama baban seni her zaman sevecek ve seninle ilgilenecek.
Annesinin onu reddetmesi bir çocuğun minik yüreğinin derinliklerine işler. Hayatının tüm yönlerini etkileyecek şekilde hem de. Öykümüzdeki bu küçük kız, kabul edilmek ya da yaşamındaki çatışmalardan kaçınmak için çabalarken feci hatalar yaparak sonu gelmeyen acılara boğulacaktı. Doğru olduğunu bildiği yola bir türlü girememiş görünüyor. Esther Lund adlı bu küçük kızın gerçek yaşam öyküsünü ve nasıl zincirlerden kurtulduğunu dinliyorsunuz.
Annemin söylediğine göre midemde doğuştan gelen bir sorundan ötürü her zaman ağlarmış. 1919 yılıydı ve Iowa'da bir çiftlikte yaşıyorduk. Annemin gözdesi olan bir öz abim ve ondan yaşça daha büyük olup beni onun yaramazlıklarından koruyan bir süt kardeşim vardı. Babam eklem iltihabı yüzünden çok sık hastalandığı için fakirdik. Ve bu yüzden çiftlik işlerini haftalarca yapamadığımız olurdu. Annemle babam çok kötü kavga ederlerdi.
Fred, şu çocuğu beni sevdiğinden daha çok seviyorsun.
Saçmalama.
Hayır, doğru. Onu gittiğin her yere götürüyorsun. Kasabaya, kiliseye, her yere.
Biri onu gözetmek zorunda. Senin yapmadığın kesin.
Doğduğundan beri hep sorun. Hastalıkları, yemesi gereken özel yemekleri.
İnsanın kendi kızı hakkında böyle düşünmesi anlaşılır şey değil.
Söylediklerim gerçek. Tıpkı senin ailene çekmesi gibi. Tanrı yardımcım olsun. Senin gibi
sızma. Lidya!
Ne oldu? Gerçek acı mı geldi?
Seni sefil kadın. Ahıra kendimi asmaya gidiyorum.
Hayır, gitmiyorsun. Bizi öyle bırakıp gitmene izin vermem.
Annemin yemek masasının etrafında babamı kovalaması hala gözümün önündedir. Kavgalarının birinin ardından babam anneme küsmüş ve 6 ay onunla konuşmamıştı. Annem babam patlayana kadar onu iğnelemeyi sürdürdü. Bu hayatım boyunca böyle sürüp gitti. Annemin benimle gurur duyduğu tek şey okul hayatım boyunca hep en yüksek notları almış olmamdı. Yapmama karşı çıkmadığı tek şey de müzik dersleri almamdı. 5 ya da 6 yaşındayken babam beni 50 kilometre ötedeki bir piyano öğretmenine götürdü. O günden sonra müzik derslerime hep devam ettim. Birkaç yıl sonra babam iş değiştirdi.
Devlet memurluğu sınavını geçtim Lydia.
Gerçekten mi?
Evet, Amerika'daki en yüksek ikinci notu aldım.
Nasıl olur Fred? 8. sınıfı güç bela bitirdin sen.
Belki de düşündüğünün aksine Esther zekasını benden almıştır.
Devlet için çalışacaksın o zaman.
Washington'da bir hapishane heyetinde çalışmamı teklif ettiler.
Washington mı?
6 aylık bir deneme süresi var. Önce ben gideceğim, sonra sizi yanıma aldıracağım.
Oraya gitmek elindeki her şeye karşılık bir kumar oynamak gibi.
Artık çiftlik işlerini yapamıyorum Lydia. Ayrıca ekonomik buhran daha uzun bir süre devam edebilir.
Sadece bizden uzaklaşmak istiyorsun.
Babam bizi nihayet yanına çağırdığı zaman bir kamyonetle Washington'a doğru yola çıktık. Bana çok değerli dersler veren babama kavuşabileceğim için mutluydum. Tanrı'yı bulduğumda 16 yaşımdaydım.
Bayan Ames kutsal kitap çalışma sınıfımızı bir haftalığına kampa götürecek.
Nereye?
Phuket Sound'da bir adaya. Kamp ateşi yakacağız, her şey olacak.
Harika Esther. Tanrı ve kutsal kitap hakkında ne kadar öğrensen azdır kızım.
Çok eğlenceli olacak gibi görünüyor. Charles da gelecek.
Oh, gideceğin için mutluyum. Senin için dua edeceğim yavrum.
Annemin dine karşı hiçbir ilgisi yoktu. Ama babam her yemekte dua ederdi. İbadete zaman ayırırdı. Ve kamptan döndüğünde Rabbi izlemeye çalıştığımı görmek onu çok heyecanlandırmıştı. Liseden mezun oldum ve Iowa'ya geçici bir süreliğine geri döndük. Halam ve eniştem orada kalıp ev işlerinde onlara yardım etmemi istediler. Böylece kaldım ve çok iyi bir çiftçi gençle çıkmaya başladım. Bunun üzerine nişan yüzüğümü nişanlıma mektupla geri gönderdim. Bir hafta sonra annem eski nişanlımla kasabaya çıka geldi. Böylece Washington'a geri döndüm ve evden uzaklaşabilmek için bir ay sonra evlendim. Kocama deliler gibi aşık değildim. Ama gene de hiç kavga etmedik. Evliliğimizi iyi bir şekilde sürdürmek konusunda kararlıydım. İkinci Dünya Savaşı'nda askerliğini yapmak üzere gittiğinde iki kızımla birlikte evimize yerleştik. O geceleri çalışıyordu. Ben de gündüzleri bir diş hekiminin yardımcılığını yapıyordum. Büyük kızımız okuldayken kocam da küçükle ilgileniyordu. Küçük kızımız 3 yaşındayken bir haftalığına annemin yanında kaldı.
Alo.
Esther, bir yere otursan iyi olur.
Hayrola anne, ne oldu? Marie iyi değil mi?
Hayır, kocan onu taciz ediyormuş.
Ne?
Kızın ayrıntılarıyla anlattı Esther.
Ah anne, bu doğru olamaz.
Bu kadar küçük bir kızın anlattıklarının ne anlama geldiğini bilmesine olanak yok. Tabii eğer gerçekten yaşamamışsa. Böyle ayrıntıları görmüş olabileceği bir film falan mı izledin?
Hayır. Hiç bakıcımızda olmadı. Ona bakan tek kişi oydu.
O zaman doğru.
Aman Tanrım. İnanamıyorum.
Kocam suçlamayı reddetti. Ama ben kızıma inanıyordum. Ve bu nedenle ayrıldık. Hala kiliseye gidiyordum. Ama bu olaydan sonra Tanrı'ya inancımı kaybettim. Babamla konuşamadım. Çünkü annem her zaman etraftaydı. Ve olaya ön ayak olmasına rağmen boşanmamı ayıpladı. İkinci kez evlendim. Çünkü yeni kocamın ailesi kendi ailemden görmek istediğim sevgiyle beni kabul etti. Üçüncü kız çocuğumu dünyaya getirdim. Sonra Kaliforniya'ya taşınmaya karar verdik. Ayrılmadan önce ailemi görmeye gittim.
Neden Kaliforniya?
Buradaki yağmurdan bıktım artık.
Aptalca bir sebep. Orada iş bulacağın ne malum?
İş bulacağım anne. Her zaman buldum.
Aynı şeyi evlendiğin o sersem için söylemek ne mümkün? Hiç çalıştığını görmedim.
İş ve kalacak yer bulana kadar çocuklarıma bakabilir misin diye sormak için gelmiştim.
Sanırım yapabilirim. Ne zamana kadar?
Bir haftaya kadar onları almaya geliriz.
Küçük olanı tam babanın ailesine benziyor.
Diş hekimi asistanı olarak çabucak bir iş buldum ve kocam da kızlarımızı almak için trenle geri döndü. Kızlarımı tekrar göreceğim için çok heyecanlıydım.
Merhaba tatlım. Bebeği aldım ama diğerlerini alamadım.
Neden? Neredeler?
Annen onları oradaki çocuk yurduna yerleştirmiş.
Ne? Neden?
Onları alamayasın diye sanırım. Gerçekten çok kinciymiş.
Yetkili biriyle görüştün mü?
Evet. Onları geri alabilmek için yasal bir labirentten geçmek gerekiyormuş.
Bebeği nasıl alabildin?
Annen onu benimkilere bırakmış.
İnanamıyorum. Böyle bir şey bana nasıl yapabilir?
Kocam nadiren bir işte çalışırdı. Bu nedenle ben diş hekiminde çalışırken kızımızla o ilgilenirdi. Hekim çok yoğun bir şekilde çalıştığından zaman zaman fazla mesai yaptığım olurdu. Muayenehaneden sadece bir blok uzakta oturduğumuzdan akşam yemeği için eve uğrayıp işe geri dönüyordum. Kocam giderek artan bir kıskançlık içindeydi.
Bu saate kadar çalıştığını söyleyeceksin sanırım.
Evet, çalışıyordum. Geç saatlere kadar çalışacağımı sana söylemiştim.
Bana söylediklerinle yaptıkların tamamen farklı şeyler.
Lütfen yine başlama Bob.
O dişçiyle bir ilişkim var.
Bu doğru değil.
Yalan söylüyorsun. Beni aptal yerine koyamazsın.
Bana vurmaya nasıl cüret edersin? Benden uzak dur. Yoksa polis çağırırım.
Alo.
Merhaba baba. Ben Esther. Bob bebekle birlikte oraya geldi mi?
Evet. Az önce geldiler.
Bana bir not bile bırakmamış.
Ne oldu Esther?
Dün çok kötü kavga ettik ve beni dövdü. Ondan korktuğum için ofiste yattım. Bu sabah eve geldiğimde gitmişti.
Endişe etme Esther. Bebeği sana birkaç gün içinde getiririm. Bob bu çocuğa kesinlikle bakamaz. Ama sen yapabilirsin, biliyorum.
Kayınpederim bebeğimi geri getirir getirmez, kocamın bizi bulmaması için işimden istifa ederek başka bir şehre taşındım. Başka bir diş hekiminin yanında iş bulmakta zorluk çekmedim. Boşandıktan sonra çalışkan ve kızımızı seven bir adamla üçüncü kez evlendim. Sacramento'ya taşındık ve burada bir oğlumuz oldu. O zamanlar akşamları piyano dersi veriyordu. Sonunda ailemle barıştım.
Alo?
Merhaba baba, benim. Nasılsın?
İyiyim Esther. Çocuklar nasıl?
Çok iyiler baba.
Bob'tan haber almadın değil mi?
Aslında izimizi sürerek bizi buldu ve bir akşam kapımıza dayandı. Ama kocamı görünce gitti. Bir daha bizi rahatsız edeceğini sanmıyorum.
Bizi ziyaret etmeye ne zaman geleceksin peki?
Gelecek hafta. Kızlarımı görmek istiyorum. Onları o kadar çok özledim ki. Onları bir şekilde geri almalıyım.
Peki tatlım. Ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yaparım.
Bir avukatın yardımıyla kızlarımın ikisini de geri aldım. Onları aldığımda Mary 12, Kay 15 yaşındaydı ve her ikisi de gizlice sigara içiyordu. Onlara kavuştuğum için o kadar mutluydum ki kocamı ihmal ettim. Beni aldatmaya başladığı zamanlarda tır şoförlüğü yapıyordu.
Seni aldattığını nereden biliyorsun anne?
Cüzdanında yabancı kadınların resimlerini buluyorum. Sonra Güney Kaliforniya'dan telefonlar. Ne zaman geri geleceksin? Oğlun seni özlüyor diyen mektuplar almaya başladım.
Ay canına. Bu seni çok incitmiş olmalı.
Şimdi de en yakın arkadaşımla bir ilişkisi var.
Peki ne yapacaksın?
Bilmiyorum tatlım. Doğru adamı seçemedim bir türlü. Sonunda beni arkadaşım için terk etti ve boşanmamızdan sonra onunla evlendi. Bir kez daha yalnız kalmıştım. Akşamları piyano dersi veriyordum ama en azından çocuklarım yanımdaydı. Bir gün sokağımıza yeni taşınan bir komşumuzla tanıştık. Hint asıllı, iri yapılı ve koyu saçlı bir adamdı. Bir süre sonra beni akşam yemeğine davet etti. Ama onu güçlükle anlayabildiğim için onunla yalnız kalmak istemedim. O yüzden onu bizim eve davet ettim. Böylece ailem yanımda olabilecekti. Tam bir centilmendi ve çocuklarıma karşı çok iyiydi. Böylece çıkmaya başladık.
Bu akşam Ravi geliyor mu?
Evet.
Harika. Muhteşem biri doğrusu.
Sanırım öyle. Gerçi söylediklerinin çoğunu anlamıyorum. İskoçya'da büyümüş ama aksanını pek geliştirememiş.
Yarın bizimle kilisedeki toplantıya gelmesini teklif etsene.
Ama o bir Budist tatlım. Aslında nereye gidiyor bilmiyorum.
Ateist mi?
Hayır hayır. Tanrı'ya inanıyor sanıyorum.
Onu sevdim anne.
Evet, ben de. Hem bizi de kendi ailesi gibi görüyor. Evlenmeden önce 6 ay kadar flört ettik ve onda hiçbir kusur bulamadım. Neredeyse günün 24 saati beraberdik. İki büyük kızım evlenmişti ve iki küçük çocuğumuzla beraberdik. O nedenle daha küçük bir şehre taşınmaya karar verdik.
Alo?
Merhaba Akey. Ravi bize yeni bir ev buldu.
Harika anne. Ne zaman taşınıyorsunuz?
Bu hafta sonu.
Şu an oturduğunuz ev ne olacak peki?
Satacağız. Ayrıca öğrencilerime piyano dersi verebilmem için evimizin yakınında bir de stüdyo daire kiraladı.
Gerçekten çok şanslısın anne. Ravi senin için deli oluyor.
O cuma gecesi Ravi uykusunda kalp krizinden öldü. Otopside şeker hastası da olduğu ortaya çıktı. O öldükten çok kısa bir süre sonra gerçekten çıldırdı. Kiliseden uzaklaştım ve onun ölümüyle beni Tanrı dahil hiç kimsenin umursamadığına ikna oldum. Tanıştığım bir arkadaşla birlikte barlara gitmeye başladım. Muhitimizdeki barların müdavimi olmuştum.
Sevdiğim birini kaybetmek zordur Esther, biliyorum.
Ravi beni sonsuza dek sevebilecek biriydi.
Çok iyi kocalık yapmış olmalı.
Muhteşemdi. Babama da çok benziyordu. Babam her zaman kocanın kendisini iyi hissetmesini sağlamalısın derdi. Ravi ile bunu yaşıyordum. Çocuklarım ona bayılıyorlardı.
Numara yapmış olması çok zor.
Birkaç yıl bir adamla yaşamaya çalıştım. Ama tam bir hataydı. Bir daha asla Ravi gibi birini bulamayacağım. Tanrı'nın neden onu benden aldığını anlamış değil.
Belki Tanrı'yı suçlamamalısın.
Başka kimi suçlamalıyım peki?
Kiliseye gidiyor musun Esther?
Hayatım boyunca kiliseye gittim. Ama vaiz açıklamadığı sürece kutsal kitabın ne dediğini tam anlayamıyorum.
Yarın kiliseye beraber gidelim, oldu mu?
Cumartesi geceleri arkadaşımla beraber kaldığımız apartman dairesinden yürüme mesafesinde olan çevre barlara takılıyorduk. Hepimiz için bir alışma dönemiydi. Onun iki oğlu ve benim bir oğlum ve bir kızım vardı. Pazar günleri hep birlikte kiliseye gitmemize rağmen İncil'in mesajı beni henüz yüreğimden vurmamıştı. Barlarda herhangi bir ilişki aramıyorduk. Sadece dans etmeyi seviyorduk. Arkadaşım ve ben bir daireyi 12 yıl boyunca paylaştık. Sonunda onun oğluyla benim kızım evlendi ve ortak torunlarımız oldu. Felaket kapımı çaldığında hala beraber kalıyorduk. Alo?
Anne. Anne.
Kay. Ne oldu?
Beynimde tümör varmış.
Beyninde tümör mü var?
Hemen ameliyatla alınması gerekiyor. Anne yanıma gelir misin?
Elbette tatlım. Sakın endişelenme, tamam mı? Ağlama tatlım. Hemen geliyorum.
Ne oldu Esther?
Kay'in beyninde bir tümör varmış. Ve hemen ameliyat edilmesi gerekiyor. Tanrım.
Hemen vaizi arayayım, onun için dua etsinler.
Felaketler katlanarak çoğaldı. Bu olayın ortasında babamı kaybettim ve kendimi tamamen terk edilmiş hissettim. Kay 6 yıl içinde 6 ameliyat geçirdi. Küçük bir çöl kasabasında yaşıyordu. Bütün çocuklarım artık büyüdüğünden Kay'e yakın olabilmek için ben de oraya taşındım. Bu arada eski bir hükümlü Mary'yi sürekli takip ediyordu. Kay'in en büyük kızı evlendi. Balayı için New York'a gitti ama 24 saat sonra öldü.
Tabuttaki benim kızım değildi anne. Ne dedikleri umurumda bile değil.
Haklısın Kay. Herkes benzemediğini söylüyor. Belki de bu toksit şokun neden olduğu bir şeydir. İnsanın yüz hatlarını değiştiriyordur.
O kadar olamaz. Bu vücut onunkinden daha iyiydi. Ayrıca başka bariz değişimler de vardı. O Dönis değildi anne.
Hayır değildi. Haklısın. Umarım bir yerlerde yaşamaya devam ediyordur. Belki de bir gün ondan haber alabiliriz.
Bu dünyada neler oluyor? Hiç kimse güvende değil mi yani?
Mary değil. Kendi çocuklarını öldürmekten suçlu bulunan eski kocası hapisten çıkmış. Bu sabah beni aradı ve Dan'in hala onu takip ettiğini söyledi.
Onu durduramıyor mu?
Her şeyi denedi Kay. Pek çok kez taşındı. Ama eski kocası her seferinde onu bulmayı başardı.
Ne istiyor peki?
Kafayı ona takmış durumda. Belki de hapse girmesinden onu sorumlu tutuyordur. Kim bilir? Benim büyüdüğüm dünya böyle bir yer değildi. O zamanlar Iowa'da hayat çok basitti.
Anne, ben öldükten sonra...
Öyle konuşma Kay.
Biliyorsun artık sadece zaman meselesi. Ben öldükten sonra senin burada kalmanı istiyorum. O büyük şehre geri dönme. Hayatını Rabbe ver ve onu seven biriyle evlen anne.
O zaman önerisi karşısında şok olmuştum. Ama hala burada aynı evde yaşıyordum. Kay'ı kaybedeceğimi sanıyordum. Oysa öyle olmadı. Bir yıl sonra küçük kardeşi Mary kendisini takip eden adam tarafından öldürüldü. Haberi torunlarımdan telefonda öğrendim ve Kay'e söyledim.
Öldüğüne inanamıyorum anne. Nasıl olmuş anlat.
Onu dar bir sokakta sıkıştırıp dövmüş. Sonra da silahla vurmuş. Küçük oğlu da yanındaymış. Ama o da kaçıp saklanmasını söylemeyi başarmış.
Adam yakalanmış mı?
Onu vuranın Dan olduğunu söyleyecek kadar yaşamış. Onu yakalayacaklar.
Zavallı Mary. Hayatta çok acı çekti.
Neden Tanrı bazı insanların bu kadar çok acı çekmesine izin veriyor?
Anne, kimse İsa Mesih kadar acı çekmedi. Üstelik o tamamen suçsuzdu.
Umarım haklısındır.
Doğru olduğunu biliyorum. Mary de biliyordu. En azından Rabbin yanında olduğunu biliyoruz.
4 ay sonra polis kızımı öldüren adamı yakaladı ve şimdi hücresinde idam edileceği günü bekliyor. Ondan 1 yıl sonra Kay öldü. Böylece 2 yıl içinde çok sevdiğim 3 kişiyi kaybetmiş oldum. İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye ihtiyacım olduğunu bu olaylar sırasında anladım. Yıllar boyunca kiliseye katılmıştım ama Tanrı'nın ailesinin bir üyesi değildim. Kay'in hayatımı Rabbe vermem gerektiğiyle ilgili söyledikleri sık sık aklıma geliyordu. Ve sonunda yaptım. Kızımın şehrinde kaldım ve benden 20 yaş büyük bir adamla karşılaştım. O da şehirdeki başka bir kiliseye gittiği için onu imanlı biri sanmıştım. Aslında Rabbi de pek tanımıyordu. Ancak ben de bu farkı anlamayacak kadar acemiydim bu konuda. Tanrı'nın isteğini aramalıydım. Ama yapmadım. Bu adamla evlendim. Böylece 5. kez evlenmiş oldum. Alo.
Esther, kocanı terk ettiğini duydum.
Daha fazla dayanamadım. Sinirlendiği zaman her seferinde av tüfeğini alıp beni ya da kendisini vurmakla tehdit ediyordu. Beni öldürürse intihar süsü vereceğini söylüyordu.
O zaman onu terk ettiğin için seni suçlayamam. Boşanacak mısınız?
Hayır. Onun alışverişini yapıp onunla ilgileneceğim ama onunla yaşamayacağım.
Eski günlerin hatırına buluşup dışarı çıkmalıyız.
Buraya taşındığımdan beri hiç bara gitmedim. Ayrıca içki de içmiyorum. Tanrı için yaşamaya çalışıyorum.
Aferin Esther.
16 yaşımdan beri bunu yapmaya çalışıyor ama başaramıyordum. Nihayet yüreğimin ve hayatımın kontrolünü tamamen ona verdim. Bu evliliğimle bir hata daha yapmış olmama rağmen ne olursa olsun Tanrı'ya yönelmeyi öğreniyorum. Son kocam da bir yıl sonra öldü ve o zamandan beri yalnız yaşıyorum. Her şeyimi Rab'be verdim ve ona hizmet edeceğime söz verdim. Hayatımda gerçekleştirmek istediği her şeyi yapmak için adanmış durumdayım. 68 yıl boyunca her şeyi kendi bildiğim şekilde yaparak rastgele yaşadım. Tanrı ise hala o kadar sadık ve lütuf dolu ki beni bile değiştirdi.
Ester, pazar günkü ayinde piyano çalacak mısın?
Eski ilahileri çalabildiğim sürece evet.
Sana katılıyorum kardeşim.
Peder, vaazlarınızdan o kadar çok şey öğrendim ki. Dün gece eski bir arkadaş aradı ve ona Rabbin kurtuluş planını anlattım.
Harika.
Ayetleri tam doğru söyleyemedim ama kutsal kitaba göre hepimizin günahkar olduğunu söyledim. Tanrı doğru kimse yok, tek kişi bile yok diyor, değil mi?
Hı hı. Romalılar 3. bölüm 10. ayet.
Sonra ona günahın ücretinin ölüm olduğunu ama İsa Mesih'in bu bedeli çarmıhta ödediğini söyledim.
Doğru anlamışsın Ester. Romalılar 6. bölüm 23. ayet, günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır der.
Eğer hayatını tamamen Mesih'e verirse, Tanrı'nın doğru kararlar vermesi için ona yardım edeceğini ve hayatına büyük sevinç getireceğini söyledi.
Çok iyi tanıklık yapmışsın Ester. İnsanlar Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etseler de etmeseler de onu anlatmaya devam et.
Rabbim bende yaptığı değişikliği babamın ve annemin görmelerini ne kadar çok isterdim.
Tanrı görüyor Ester. İsa Mesih Matta 5:16'da şöyle der. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. İnsanın tek yapması gereken budur.
Ester şimdi 81 yaşında. Ve hala kilise toplantılarında piyano çalıyor. Hala pek çok kişiye Rabbin sevgisinden söz ediyor. Onun sevgisi ve bağışlaması sizin için de geçerlidir. Eğer onu yüreğinize davet etmek istiyorsanız, şimdi bizimle birlikte dua edin. Sevgili Tanrım, hayatımdaki günahlar için bağışlanmaya ihtiyacım var. Ve sana gelebilmem ve bütün günahlarımdan aklanmak için İsa Mesih'in çarmıhta benim için öldüğüne iman ediyorum. Hayatımı sana vermek ve her gün senin kutsal ruhunla yaşamak istiyorum. Mesih'in aracılığıyla gelen sonsuz yaşam armağanı için teşekkür ederim Tanrım. İsa Mesih'in adıyla dua ederim. Amin. Kutsal kitapta Yuhanna 1. bölüm 12. ayette şöyle der. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.